Ayrım 19. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1131. Almanlar sözlerini tuttular ama Nazi kahraman yine bir süre duraksadıktan sonra Hitler Berlin'e geldiği gün 9 Aralık'ta Reichstag'ı toplantıya çağırdı. Sonra toplantıyı 2 gün daha ayın 12'sine erteledi. Ribbentrop'un sonradan açıkladığına göre Hitler kararını bu arada vermiş olacaktı. Roosevelt'in kendisine ve Nazi'liğe karşı giriştiği saldırılardan bıkıp usanmıştı. Amerikan donanmasının Atlantik'teki Alman denizaltılarına karşı giriştiği düşmanca hareketle artık sabrını taşırmıştı. Amiral Radder bu yüzden bir yıldan beri durmadan başının etini yiyordu. Amerika'ya ve Amerikalılara karşı kini gittikçe artmıştı. Ama işin kötüsü Amerika'nın potansiyel gücünü küçümseme hastalığı da bu arada artmış bulunuyordu. Bir ay sonra 7 Ocak 1942'de karargâhta dostlarına çektiği uzun bir nutuk sırasında şunları anlattı. Amerikalılar için büyük bir gelecek görmüyorum. Çürümüş bir ülke. Bir de ırk ve sosyal eşitsizlik problemleri var. Benim Amerikanizm karşısındaki duygularım kin ve derin bir tiksintiden ibarettir. Amerikan toplumunun her tutumu onun yarı yarıya Yahudileşmiş ve yarı yarıya da zencileşmiş olduğunu gösteriyor. Böyle bir devlet nasıl bir birlik olabilir? Öyle bir ülke ki her şeyi ona göre ayarlanmış. Hitler's Secret Conversations, sayfa 155. Öte yandan Japonya'nın askeri gücünü de gözünde çok büyütmüştü. Dünyanın en güçlü donanmasına sahip olduğunu sandığı Japonya, bir kere Pasifik'te İngilizlerle Amerikalıların canlarını okudu mu hemen Rusya'ya dönecek ve doğudaki büyük istilayı tamamlamasına yardım edecekti. Birkaç ay sonra yanındakilere Japonya'nın savaşa girmesi bizim için eşsiz bir değer taşıyacaktı, eğer tarihini iyi tayin etmiş olsaydı demiştir. Japonlar bu çıkışlarını Rus kışının yarattığı büyük sürprizin halkımızın morali üstüne ağır baskı yaptığı ve Almanya'da herkesin Amerika'nın er geç çatışmaya müdahalede bulunmasından korktuğu zamana rastlattılar. Japon müdahalesi bizim bakımımızdan yerindedir. Japonya'nın Pearl Harbor'da Amerikan donanmasına indirdiği sinsi ve ağır darbenin bu hayranlığı arttırdığı da kesin. Çünkü nihayet bu da kendisinin sık sık başarmakla övündüğü cinsten bir sürpriz hareketiydi. Elçi Oshima'ya 14 Aralık'ta Alman Kartalı Liyakat rütbesi Büyük Haç Altın Nişanı'nı verdiği sırada kendisine bu duygusunu açıkladı. Çok iyi bir şekilde savaş ilan ettiniz. Tek doğru olan yol da budur. Kendi sistemine benzediğini de söyledi. Yani olabildiği kadar uzun bir süre görüşmeler yapmak ama karşısındakinin seni yalnız atlatmaya, sana numara yapmaya ve seni hor görmeye uğraştığını, bir anlaşmaya varmak istemediğini görür görmez hemen vurmak, olabildiğince sert, savaş ilanı için vakit kaybetmeden. Japonların ilk harekatını işitince çok sevinmiş. O da örneğin Polonyalılarla ve Ruslarla önce sorunsuzcasına bir sabırla görüşmeler yapmış. Ama karşı yanın uzlaşmaya varmak istemediğini görünce birdenbire vurmuş. Formaliteleri beklememiş. İleride de böyle yapmakta devam edecekmiş. Hitler'in Amerika'yı düşmanları arasına almakta bu kadar acele etmesinin başka bir nedeni daha vardı. O hafta Başbakanlıkla Dışişleri Bakanlığı'na durmadan girip çıkan Dr. Schmidt bu noktaya parmağını şöyle basıyor. Ben şu izlenimi aldım. Prestij hastası olan Hitler, Amerika'nın savaş ilan etmesini bekleyeceği yerde savaşı önce kendisinin ilan etmesini tercih etti. Kahraman Nazi'nin 11 Aralık'ta Reichstag'da yaptığı konuşma bu görüşü doğruluyor. Kendisini alkışlayan milletvekillerine "Önce biz vuracağız" diye bağırmıştı. "İlk darbeyi biz indireceğiz." Gerçekten de Berlin 10 Aralık'ta Amerika'nın kendisinden önce savaş ilan etmesinden o kadar korkuyordu ki Ribbentrop böyle bir tehlikeyi düşünerek Washington'daki Alman maslahat güzarı Thompson'a bir mesaj gönderdi ve Hitler'in ertesi gün yapmayı tasarladığı şeyi Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın aklına getirebilecek herhangi tatsız bir hareketten sakınmasını kendisine sıkı sıkıya tembih etti. Nazi Dışişleri Bakanı 11 Aralık günü öğleden sonra tam saat 2.30'da Berlin'deki Amerikan maslahat güzarına sunacağı bildirinin metnini uzun bir radyo telgrafla Thompson'a gönderdi. Thompson da tam bir saat sonra Berlin saatiyle 3.30'da Hall'ı ziyaret edecek ve Amerika Dışişleri Bakanı'na bildirinin metnini vererek kendisi için pasaport ve Alman temsilciliğinin İsviçre'ye devredilmesini isteyecekti. Ribbentrop mesajının sonunda notayı vermeden önce Dışişleri Bakanlığı ile herhangi bir temasta bulunmamasını tembih ediyor ve oradaki hükümetin böyle bir adımı bizden önce atmasını her ne suretle olursa olsun önlemek istiyoruz diyordu. Hitler'i Reichstag toplantısını ertelemeye götüren kararsızlıkların nedeni ne olursa olsun, Führer'in Amerika'ya savaş ilan etmeye 9 Aralık'ta yani Rus cephesindeki karargahından başkente döndüğü gün karar vermiş olduğu ele geçen Wilhelmstrasse ve Washington Alman elçiliği mesajlarından, ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın başka evrakından açıkça anlaşılıyor. Nazi diktatörü aradaki iki günü biraz daha düşünmek için değil, Reichstag'da yapacağı konuşmayı hazırlamak için istemiş olacak. Hitler bu söylevinin Alman halkı üstünde iyi bir etki bırakmasını istiyordu. Amerika'nın 1. Dünya Savaşı'nda oynadığı son rolü Alman halkının daha unutmadığını çok iyi biliyordu. Her iki ülke 1938 sonbaharında elçilerini geri çektikleri günden beri Wilhelmstrasse'de pinekleyen ve hala da resmen Almanya'nın Washington elçisi olan Hans Dickhoff 9 Aralık tarihinde yeniden hemen iş başına çağrıldı. Dickhoff, Roosevelt'in o güne kadar Almanlara karşı giriştiği düşmanca hareketlerin uzun bir listesini hazırladı ve Reichstag'da yapılacak konuşmada kullanılmak üzere Führer'e verdi. Hassel'in yaratılıştan yumuşak saydığı Dickhoff, bir hafta önce Ribbentrop'un isteği üzerine uzun bir rapor hazırlamıştı. Raporun başlığı şuydu: Amerikan Halk Oyunu Etkileme Kuralları. 11 kural arasında şunlar vardı: Amerika için asıl büyük tehlike Roosevelt'in kendisidir. Yahudilerin Frankfurter Baruch, Benjamin Cohen, Samuel Rosenman, Henry Morgenthau ve başkalarının Roosevelt üzerindeki etkisi. Her Amerikan annesi için aşağıdaki slogan kullanılmalıdır: ben çocuğumu İngiltere için ölsün diye yetiştirmedim. Henüz yayımlanmamış olan Dışişleri Bakanlığı belgelerinden. Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir takım Amerikalılar ile Berlin'deki elçiliğimizde bulunanlar Dickhoff'tan oldukça saygıyla söz etmişler ve kendisini Nazi düşmanı saymışlardır. Benim edindiğim izlenime göre kendisi böyle bir şeyi göze alacak çapta bir adam değildi. Hitler'e sonuna kadar hizmet etti. 1943 ile 1945 yılları arasında Franco İspanyası'nda Nazilerin elçiliğini yaptı. 9 Aralık'ta Washington'da bulunan Thompson'a gizli şifrelerini ve evrakını yakması emredildi. O da o günün sabahı 11.30'da hemen Berlin'e cevap verdi. Emredilen tedbirler alınmıştır. Berlin'de olup bitenlerden ilk defa haberdar oluyordu. Akşamüstü Amerikan hükümetinin de galiba bunları bildiğini Wilhelmstrasse'ye haber verdi. Burada diyordu, Almanya'nın 24 saat içinde savaş ilan edeceğine ya da diplomatik ilişkileri keseceğine inanılmaktadır. Thompson, Amerika'da bulunan bir avuç Alman gazetecisinin tutuklanmasına karşılık Almanya'daki Amerikan gazete muhabirlerinin de tutuklanmasını Berlin'den istedi. Sekreter yardımcısı Ernst Wormann imzasını taşıyan 10 Aralık tarihli bir Dışişleri Bakanlığı muhtırasında Almanya'da bulunan bütün Amerikan muhabirlerinin rehine olarak tutulduğu yazılıdır. New York Times'ın Berlin'deki baş muhabiri Guido Enderis bundan hariç tutuldu. Wormann'ın yazısına göre kendisinin Alman dostu olduğu anlaşılmıştı. Enderis için kötü bir sonuç çıkabilir bundan. Ama kendisi o sırada hastaydı ve belki de bu yüzden tutuklanmamıştı. Deal'daki başarısızlıklarını örtmek için savaşı kışkırttığı iddialarıyla ve milyonerlerle Yahudilerin desteklediği bu adamın İkinci Dünya Savaşı'nın tek sorumlusu olduğu sözleriyle doluydu. Başlangıçtaki Hitler'in dünya hakimiyeti yolunu tıkayan, ona durmadan hakaret eden, İngiltere'nin yıkılmak üzere bulunduğu bir sırada ada halkına büyük yardımlarda bulunan, Amerikan donanmasını Atlantik'te başına bela eden bir adama karşı biriktirilmiş ve açığa vurulmamış bir öfke büyük bir sel halinde ortaya dökülüvermişti. İzin verirseniz şu öteki dünyaya karşı tutumunu açıklayayım. Bu öteki dünya dediğimiz ülkenin başında öyle bir adam var ki askerlerimiz karlarda ve buzlarda dövüşürlerken şöminenin karşısına geçip rahat rahat laf ediyor. Oysa savaşın tek suçlusudur o. Bu başkan denen adamın bana karşı giriştiği tahkir edici hücumları burada anlatmayacağım. Bana gangster demesi hiç ilginç değil. Eninde sonunda bu deyim Avrupa'da değil Amerika'da icat edilmiştir. Çünkü burada böyle gangsterler yoktur. Kaldı ki Roosevelt tarafından tahkir edilmiş olmam imkansız. Çünkü ben kendisini deli sayıyorum. Wilson gibi. Önce savaşı kışkırtıyor, sonra davaları bozuyor, sonra iğrenç bir şekilde Hristiyan ikiyüzlülüğüne bürünüyor ve insanlığı yavaş yavaş ama emin adımlarla savaşa sürüklüyor. Hem de giriştiği saldırının namuslu olduğuna Tanrı'yı tanık olarak göstererek. Masonların eskiden beri yaptıkları gibi. Roosevelt, uluslararası kanunlara karşı girişmiş olduğu bir sürü alçakça cinayetlerin suçlusudur. Gemilere, İtalyan ve Alman uyrukluların mallarına kanunsuz olarak el konulması, enterne edilmek suretiyle özgürlüklerinden yoksun kılınanlara karşı konulan yasaklar, mal yağması ile birlikte yürütülmüştür. Roosevelt'in artan saldırıları artık o kadar ileri gitti ki sonunda Amerikan donanmasına Alman ve İtalyan bayrağını taşıyan her gemiye her yerde hücum etmek, onları batırmak emrini verdi. Uluslararası kanunun tüm olarak bozulmasıdır bu. Amerikan bakanları Alman denizaltılarını canice imha etmekle övündüler. Amerikan kruvazörleri Alman ve İtalyan şileplerine hücum ettiler. Onlara el koydular, mürettebatını hapsettiler. Başkan Roosevelt'in yıllardan beri yürüttüğü bu dayanılmaz derecedeki kışkırtıcı hareketlere rağmen Almanya ile İtalya'nın savaşı önlemek ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri sürdürmek için harcadıkları içten çabalar böylece suya düşmüş oldu. Roosevelt'in Alman düşmanlığını savaşa kadar götürmekteki amacı neydi diye sordu Hitler. Bunu iki yoldan açıkladı. Roosevelt'in fikirleriyle benim fikirlerim arasında dünya kadar mesafe bulunduğunu çok iyi anlıyorum. Roosevelt zengin bir aileden geliyor. Demokrasilerin geliştirdiği bir sınıftan. Ben ise yalnızca küçük, yoksul bir ailenin çocuğuydum. Hayatımı çalışarak kendi çabamla kazanmak zorunda bulunuyordum. Büyük savaş geldiği zaman Roosevelt ancak başkaları kan dökerken ticaretle para kazananların oturdukları güzel bir mevkide bulunuyordu. Ben ise yalnızca emir getirip götüren basit bir erdim. 1914 sonbaharında ne kadar yoksulsam savaştan sonra da yine öyle yoksuldum. Milyonların alın yazısını paylaştım. Franklin Roosevelt ise yalnızca seçkin 10 bin denen sınıfın alın yazısını paylaştı. Savaştan sonra Roosevelt para spekülasyonlarını denedi. Enflasyondan ve başkalarının yoksulluklarından karlar sağladı. Ama ben hastanede yattım. Hitler bu eşsiz karşılaştırmasını epeyce sürdürdükten sonra ikinci noktaya geldi. Roosevelt başkan olarak uğradığı başarısızlığın sonuçlarından kurtulmak için savaşa başvurmuştu. Nasyonel sosyalizm ve Roosevelt'in başkan seçildiği yıl iktidara geldi. O, iktisadi durumu çok bozulmuş bir devleti devraldı. Ben ise demokrasi yüzünden tam bir çöküntüye uğramış bir Almanya'nın başına geçtim. Nasyonel sosyalist liderliği altında Almanya'da iktisat, kültür ve sanat alanlarında o zamana kadar görülmemiş bir kalkınma olduğu halde Başkan Roosevelt kendi ülkesinde en ufak bir ilerleme kaydedemedi. yardımına çağırdığı ama daha çok onu yardıma çağıran adamların çıkarlarını anarşide arayan ve hiçbir zaman düzen istemeyen Yahudi eleman olduğu düşünülürse bu sonuca şaşmamak gerekir. Roosevelt'in New Deal kanunları tüm yanlıştı. Bu iktisadi politikanın sürmesi şüphesiz ki kendisinin diyalektik zekasına rağmen başkanı barış zamanında yerinden edebilirdi. Bir Avrupa devletinde olsaydı ulusal serveti bile bile boş yere harcamaktan sanık olarak mahkemeye verilirdi. Ve sivil bir mahkemede alçakça ticaret usulleri kullanmak suçundan mahkum olmaktan kendisini zor kurtarırdı. Hitler, New Deal konusunda söylediği bu sözlere Amerikan izolasyonistlerinin hiç olmazsa bir bölümüyle ticaret çevrelerinin büyük bir bölümünün katılacağını biliyor ve bundan yararlanmaya çalışıyordu. Ama Pearl Harbor baskınından sonra bu grupların da herkes gibi Amerika'da yurt savunması söz konusu olduğunda bir araya geldiklerini bilmiyordu. Bu grupları ima ederek sözlerini şöyle sürdürdü. Bu gerçeği Amerikalıların çoğu anladı ve iyice değerlendirdi. Aralarında birçok tanınmış kimseler de var. Bu adam korkunç bir muhalefet fırtınasıyla karşılaşmak üzereydi. Tek kurtuluş yolunun halk oyunun dikkatini yurt içinden dış politikaya çevirmek olduğunu düşündü. Çevresindeki Yahudiler bu görüşünü desteklediler. Yahudilerin ne kadar şeytanca rezillikleri varsa bu adamın çevresinde toplandı ve o da bunlara ellerini uzattı. Amerikan başkanının çatışma çıkarmak için her gün biraz daha artan çabaları işte böyle başladı. Bu adamın yıllardan beri tek dileği var. Dünyanın neresinde olursa olsun bir çatışma çıkarmak. Bundan sonra Roosevelt'in 1937'de Chicago'da yaptığı karantina konuşmasından beri bu yöndeki çabalarını uzun uzadıya sayıp döktü. Hitler bir ara bağırdı. Şimdi de Avrupa'da barış olacak da silahlanmaya harcadığı milyonlar bir sahtekarlık sayılacak diye korkuyor. Çünkü o zaman herkes Amerika'ya kimsenin saldırmadığını görecektir. Onun için yurduna hücum edilmesini kendisi kışkırtmak zorunda bugün. Nazi diktatör Amerika ile arasının açılmasından memnun gibidir ve bu duygusunu Alman halkı ile paylaşmak istemektedir. Bir devletin sonunda gerçeğin ve hakkın tarihteki bu görülmemiş ve utanmaz derecedeki kötü kullanılışını protesto etmek için artık ilk adımı atmasından hepimizin memnun kaldığını sanıyorum. Yıllardan beri bu adamla görüşmeler yapan Japon hükümetinin sonunda kendisiyle bu kadar bayağı şekilde alay edilmesinden bıkmış olması hepimizi, Alman halkını ve öyle sanıyorum ki dünyadaki bütün namuslu insanları çok memnun etmiştir. Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı en son şunu anlamalıdır ki, bunu yalnızca zekası kıt olduğundan söylüyorum, yürüttüğü mücadelenin amacı bir devletin ardından başka bir devleti yıkmaktan ibarettir. Alman ulusuna gelince, ulusumuzun ne Mr. Roosevelt'in, ne Mr. Churchill'in, ne de Mr. Eden'in merhametine ihtiyacı vardır. O yalnızca haklarını istiyor. Binlerce Churchill'ler, binlerce Roosevelt'ler plan da kursalar, o bu yaşama hakkını alacaktır. Dolayısıyla bugün Amerikan maslahat güzarının pasaportlarını hazırlattım ve yarın. Reichstag'taki milletvekilleri bu sırada bağırarak sevinçle ayağa fırladılar. Führer'in sözleri tımarhane gürültüleri arasında kaybolup gitti. Aynı gün saat 2.30'dan az sonra Ribbentrop, Amerika'nın Berlin'deki maslahat güzarı Leland Morris'i en soğuk pozlarından birini takınarak kabul etti ve kendisini ayakta bekleterek Almanya'nın savaş ilanını okudu. Bildirinin bir kopyasını verdi ve soğuk soğuk dışarı buyur etti. Bildiride şöyle deniliyordu. Almanya, Amerika ile olan ilişkilerinde uluslararası kanunların ülkelerini içinde bulunduğumuz savaş süresince kendi hesabına kesin bir şekilde uyguladığı halde Amerika Birleşik Devletleri hükümeti sonunda Almanya'ya karşı açıkça savaş hareketlerine girişmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan fiilen bir savaş durumu yaratmış olmaktadır. Dolayısıyla Alman hükümeti Birleşik Amerika ile bütün diplomatik ilişkilerini kestiğini ve Başkan Roosevelt tarafından yaratılmış olan bu koşullar altında Almanya'nın bugünden itibaren kendisini Birleşik Amerika ile savaş durumunda saydığını ilan eder. Almanya, İtalya ve Japonya arasında Amerika, Birleşik Devletleri ile İngiltere'ye karşı açılmış olan savaş başarılı bir şekilde sona ermedikçe silahların bırakılmayacağı ve ayrı bir barış anlaşması yapılmayacağı konusunda üç devletin sarsılmaz kararını belirten üçlü anlaşmanın imzası o gün oynanan dramın son perdesi oldu. Daha 6 ay önce kazanılmış saydığı bir savaşa yalnızca kuşatılmış bir İngiltere ile karşı karşıya bulunan Adolf Hitler, şimdi askeri gücünün eninde sonunda iktisadi güce dayandığı bir dünya savaşında kendi isteğiyle ve bile bile dünyanın en büyük 3 sanayi devletini karşısına almıştı. Bu 3 düşman ülke insan gücü bakımından da 3 mihver devletinden üstündü. 1941 yılının sonuna doğru olaylarla dolu olan o Aralık gününde bu ağır gerçekleri ne Hitler, ne generalleri, ne de amiralleri görüyorlardı. Genelkurmay'ın zeki başkanı General Halder bile 11 Aralık tarihinde güncesine Amerika'ya savaş ilan edildiğini yazmak zahmetine bile katlanmamış. Yalnızca o akşam bir deniz yüzbaşısının Japon-Amerikan deniz savaşının dayandığı temeller konusunda verdiği bir konferansta hazır bulunduğunu yazıyor. Yazısının geri kalan bölümünde ise belki de haklı olarak zor durumdaki Rus cephesinin birçok kesimlerinden gelen kötü haberleri kaydetmiş, yakında gücünü yitirecek olan ordularının bir gün yeni dünyadan gelecek taze kuvvetlerle karşılaşması ihtimaline düşüncelerinde en ufak bir yer bile vermemiş. Amiral Reder, Hitler'in bu çıkışından çok memnun kaldı. Ertesi gün 12 Aralık'ta Führer'le görüştü. Japonya'nın başarılı bir şekilde yaptığı müdahalenin Atlantik durumunu düzelteceğini kendisine temin etti. Konuyu biraz daha canlandırmak için Hitler'e aşağıdaki sözleri söyledi. Amerika'nın Atlantik'te bulunan savaş gemilerinden bir kısmını Pasifik'e naklettiğini bildiren raporlar alındı. Pasifik'te hafif kuvvetlere, özellikle muhriplere olan ihtiyacın gün geçtikçe artacağı kesin. Nakliyat gemilerine de çok ihtiyaç duyulacak. Bu bakımdan Amerikan şileplerinin Atlantik'ten çekileceği umulabilir. İngiliz şileplerine de ihtiyaç artacaktır. Sonunu düşünmeksizin bu kadar büyük bir kabadayılığa kalkışan Hitler'i şimdi birdenbire bir düşüncedir almıştı. Grand Amiral'e bir takım sorular sormaya başladı. Acaba düşman Pasifik'teki yenilgisinden sonra yitirdiği itibarını yeniden kazanmak için yakın bir gelecekte Azor'u, Cape Verde'si işgal etmek ve dahası Dakar'a karşı hücuma geçmek üzere gereken tedbirleri almayacak mıydı? Reder sanmıyordu. Amerika dedi, önümüzdeki birkaç ay içinde bütün gücünü Pasifik'te toplayacaktır. İngiltere ise çok sayıda büyük gemi kaybettikten sonra yeni tehlikeleri göze alamayacaktır. İki gün önce 10 Aralık'ta Alman uçakları Malaya kıyıları açıklarında Prince of Wales ve Repulse adında iki İngiliz zırhlısını batırmışlardı. Amerika'nın 7 Aralık'ta Pearl Harbor'da yediği darbenin arkasından indirilen bu ikinci darbeden sonra Japon donanması Pasifik'te, Çin denizinde ve Hint okyanusunda üstünlük sağladı. Churchill bu iki büyük geminin kaybından söz ederken şu sözü söyler: "Bütün savaş süresince bu kadar büyük bir sarsıntı geçirmedim." Bu gibi işgal görevlerini başaracak ya da ikmal yapabilecek nakliye gemilerinin elinde bulunması ihtimali çok azdır. Hitler'in soracağı çok önemli bir soru vardı. Amerika ile İngiltere önceden Almanya ile İtalya'yı ezmek üzere bir süre için Doğu Asya'dan vazgeçebilirler mi idi. Grand Amiral bu konuda kendisine teminat verdi. Düşmanın geçici olarak bile olsa dedi, Doğu Asya'dan vazgeçmesi ihtimali yoktur. Çünkü bu takdirde İngiltere Hindistan'ı tehlikeye düşürmüş olur. Sonra Japon donanması üstün bir durumda oldukça Amerika donanmasını Pasifik'ten çekemez. Reder bundan sonra 6 büyük denizaltının Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarına doğru hemen yola çıkmak üzere olduğunu Hitler'e haber vererek Führer'i sevindirmeye çalıştı. Rommel'in Kuzey Afrika'daki gerilemesinden başka Rusya'da durumun gittikçe bozulması Alman yüksek komutanının ve askeri şeflerinin dikkatlerini hemen bu yeni düşmandan ayırdı. Bu son düşmanın ta uzaklarda Pasifik'te başının iyice belaya girmiş olduğundan emindiler. Onu bir yıl hiç düşünmeyeceklerdi. Ama sonra savaşın büyük dönüm yılı gelecekti. O yıl Almanların bütün 1941 yılı boyunca bittiğini ve kazanıldığını sandıkları çatışmanın hemen sonucunu belirleyecek, hem de başlangıçta kazanılan zaferlerle bu kadar göz kamaştırıcı bir büyüklüğe çarçabuk erişen ve Hitler'in binlerce yıl süreceğine içtenlikle inandığı 3. Alman İmparatorluğu'nun alınyasını çizecektir. Yeni yıl 1942 yılı yaklaşırken Halder'in defterindeki yazılar da karamsar olmaya başladı. 30 Aralık 1941 tarihindeki yazısı "Bir karanlık gün daha" diye başlıyor ve yılın son günü de aynı yazı. Alman Genelkurmay Başkanı kötü günlerin yaklaşmakta olduğunu sezmektedir. 19. ayrımın sonu. Sayfa 1140.